İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bugün de kıymetli bir dostumuzu misafir ediyoruz. İyi bir örneği sizlerle paylaşacağız. Yine Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri Kocaeli'nde birkaç gönül insanının bir araya gelmesiyle oluşturulan bir çalışma var ve bu çalışma ilk başta basit adımlarla, küçük adımlarla ama büyük niyetlerle başlamış bir çalışma ve bugün geldiği nokta itibariyle de Kocaeli'nde gerçekten binlerce insana ulaşan, hizmet veren, artı Anadolu'nun pek çok şehrinde de model olan, örnek olan, örnek alınan bir çalışma haline gelmiş. Projeyi sizlerle dinleyeceğiz. Genç Nesil Derneği'ni misafir ediyoruz. Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Nesil Derneği Başkanı Sayın Murat Yılmaz Bey aramızda. Hoş geldiniz Murat Bey.
Hoş bulduk efendim.
Murat Bey yoğun hem iş hayatı hem gönüllülük çalışmalarına biraz ara verdi. İstanbul'a kadar radyomuzun misafiri oldular. Bizleri kırmadılar. Kendilerine ayrıyeten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu Eğitimde İyi Örnekler programında bugüne kadar iki kategorimiz oluyordu kıymetli dostlarımız. Bunlardan birisi saha çalışmalarında örnek projeler üreten, başarılı modeller üreten insanları buraya davet ediyoruz. Onları dinliyoruz. Diğer bir bölümümüz de sadece saha çalışması yetmiyor. Sahada koşturan, gayret eden insanlara bir takım materyaller, dokümanlar, envanterler gerekiyor. Zaman zaman da bu alanda, yani işin materyal geliştirme alanında dostlarımızı, misafirlerimizi konuk almaya gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz daha çok saha organizasyonlarında başarılara imza atmış Genç Nesil Derneği'nin başkanı Murat Yılmaz Bey olacak. Evet Murat Bey, biz şöylece bir kısaca biz sizi tanısın istiyoruz dinleyenlerimiz. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Önümüzde kocaman bir bülteniniz var. Daha önceki bültenlerden faaliyetlerinizi de yakından takip ediyoruz. Murat Yılmaz kimdir? Neler yapar? Nasıl girdi bu Genç Nesil Derneği gönüllülük çalışmalarına, bu maceraya? Yani işi gücü varken bir tarafta, onları bir işten güçten artan vaktini böyle önemli bir çalışmaya nasıl ayırdı? Hem sizi bir tanıyalım, hem de bu çalışmalara girişiniz nasıl oldu? Buradan sohbeti başlatalım istiyoruz. Buyurun, mikrofon sizde Murat
Evet,
Bey.
Evet, Allah razı olsun. Hocam ben Rizeli Güney Sulu bir anne babanın çocuğu olarak Eyvallah. 1982 yılında İzmit'te dünyaya geldim. Hı hı. 2000 yılında İzmit İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldum.
Çok güzel.
Bu süre zarfında ilkokul, ortaokul ve lise döneminde mahallemizde bizimle yaygın eğitim hizmetini aktif bir şekilde sürdüren abilerimizle beraberdik.
Evet.
Tabii benim hayatımda kilometre taşı olarak özellikle ilköğretim hocamı, Ayşe Şemen hocamı unutamam.
Evet.
Onun bizim üzerimizde çok hakkı vardır. Ondan sonra dedemiz, kendi bizim dedemiz,
evet,
bizi camiye sevdiren dedemiz,
evet,
camiye götüren, oradan çıktıktan sonra mahallemizin meşhur köftesini yediren,
evet,
dedemizi unutmak istemiyorum. Onlardan Allah razı olsun.
Evet.
Tabii İmam Hatip serüvenimiz başladı. Ortaokul ve lisede İmam Hatip'teydik. İmam Hatip'te de bizim ruhumuzu girif girif işleyen hocamız, Celal Arda hocamızı unutmak istemiyorum.
Evet.
Çok büyük hakları vardır üzerimizde. Bize aynı zamanda Kur'an harflerini öğretmiş, aynı zamanda hayata Kur'an'la bakmayı öğretmiştir.
Maşallah.
Ve bize dava şuurunu aşılayan Celal Arda hocamızla buluşmamızdan sonra mahallemizde yine üzerimizde çok hakkı olan Salih Konyalı diye bir abimiz vardı. Kendisi,
evet,
bir fabrikada, kağıt fabrikasında çalışıyordu.
Ya.
Bizimle çocukluğumuzdan beri ilgilenir, evinin bir katını bu güzel faaliyetlere ayırırdı. Sağ olsun o hala, şu anda yaşımız 30 küsüre geldi, hala bizimle maddi manevi konuda ilgilenir, istişare yaparız, bize vakit ayırır. Ondan da bu konuda, bu dava şuuru hakkında çok şey öğrenmişizdir. Bu saydığım güzel insanlardan Allah hepsinden razı olsun, üzerimizde çok hakları vardır. Ve en önemlisi de, onu geçemem, anne babamın,
evet,
yani bu davaya, belki dava şuuru verme konusunda bizim üzerimizde pek etkisi olmadı ama özellikle babamızın helaliyete dikkat etmesi,
evet,
annemizin
çünkü
de
her şeyin başı, affedersiniz, helal lokma.
Evet.
İş oradan başlıyor.
Yani babam,
evet,
benim bakkaldır. Bakkalda yıllarca yanında beraberdim. orada helaliyete çok dikkat etmesi bizi olumlu manada çok etkilemiştir. Keza annemiz de çok güzel ahlaklı bir kadın. Okuma yazması olmayan ve devamlı gülen bir insandır annem. Evet. Onun güzel ahlakından da ruh dünyamız çok güzel şeyler kazanmıştır.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Yani bu bir serüven. İşte dedemizden, hocalarımızdan, anne babamızdan kazandığımız bu şuuru sosyal planda, sosyal alana yaymayı düşündük. Lise yıllarından sonra işte üniversitenin başında böyle bir Genç Nesil Derneği projesi ortaya çıktı. Başımızda da o zamanlar yine tecrübeli derneğimizin kurucu başkanı Özcan Sever abimiz,
evet,
önderliğinde 2006 yılında bir yola koyulduk. Onun öncesinde 2006'ya gelene kadar işte benim lise ve 2000 yılında başlayıp 2006'ya gelene kadar bir yaygın eğitim faaliyetimiz mahallemizde vardı.
Yani yaygın eğitim derken orayı biraz açalım. Bu kavrama yabancı olan dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Neyi kastediyorsunuz yani yaygın eğitim?
Yaygın eğitim mahalledeki çocukların, gençlerin karakter eğitimine yönelik yapılan eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler, sportif, evet, faaliyetleri kapsayan bir çalışma.
Bir abinin liderliğinde, öncülüğünde değil,
evet,
mi?
Evet.
Gençlerin bir araya gelerek yaptığı çalışmalar.
Haftada bir kere beraber olup işte hasbihal ederiz.
Hı hı.
İşte sosyal, siyasi bazı konuları konuşabildiğimiz,
hı hı,
anne babamıza açamadığımız özel meseleleri açabildiğimiz abilerimizin varlığı,
hı hı,
bize gençken her zaman çok şey katmıştır.
Eyvallah.
İşte biz de o abilerimizden, özellikle mahallemizde bizimle ilgilenen o özel abimizden, Salih abimizden etkilenip bizim üzerimizde hakkı olan diğer abilerimizle beraber bir yola koyulduk.
Evet.
Toplam 10 kişilik bir ekiptik biz. Şu anda 5'i aktif yönetimde, diğer 5'i de sahada bize yardımcı oluyorlar.
Hı hı hı.
2000 ile 2006 yılları arasında derneğimiz yoktu ama yine karakter eğitimine yönelik faaliyetler mahallemizde yapıyorduk. Merkezde Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde başlayan bir serüven. Şimdi bu serüven ilçelere yayılmış durumda. 2006'dan 2014'e geldiğimiz şu saate kadar, şu tarihe kadar gerçekten 90 tane gruba hitap eden, 1000'e yakın gençle muhatap olan bir profil çıktı ortaya. Tabii bunun altyapısında samimiyet, muhabbet var. Onu da artık, evet, programın detayında
yani şimdi kıymetli diyoruz. Dinleyenlerimiz, Murat Yılmaz Bey Kocaeli'nde faaliyet gösteren Genç Nesil Derneği'nin başkanı, yöneticisi kendisi. Ve o kapsamda kendilerinin bir Salih abi vasıtasıyla kendilerinden gösterilen bu ilgiyi Kocaeli geneline yaymak için Genç Nesil Derneği'ni kuruyorlar ve 90 kadar şu an 90 tane Salih abi gibi arkadaş,
evet,
ürettiniz,
evet,
ve onların etrafında binlerce Murat gibi, değil mi, sizin,
evet,
gençlik yıllarınızdaki,
evet,
gibi diyelim, arkadaşımız, kardeşimiz şu an bu karakter eğitimi çalışmasına, yaygın eğitim çalışmasına katılıyorlar. Peki bu süreci nasıl yönetiyorsunuz Murat Bey? Yani siz profesyonel olarak mı bu derneğin başında bulunuyorsunuz? Yoksa gönüllü olarak mı bu çalışmalar yürütülüyor? Diğer ekibiniz nasıl? Bu konuları biraz açalım istiyorum. Çünkü bizim en büyük arzumuz, programımızdan da hedefimiz, yani insanların belli yerlerden, belli büyük vakıflardan, belli efendim kuruluşlardan, devletten bir beklenti içerisindeler. Sürekli problemlerin, sosyal problemlerin çözümü için sürekli belli mekanizmalardan bir beklenti var. Kendileri gayrete, faaliyete geçmiyorlar. Bir vazife olarak da görmüyorlar bunu maalesef. Biz istiyoruz ki yani sizler gibi kişileri buraya davet edelim. Siz bir yerde bir şekilde bir iş yapıyorsunuz ama artala kalan vaktinizde yüzlerce, binlerce insana ulaşıyorsunuz.
Evet.
Yani bu örnekliği daha çok detaylandırmanızı istiyoruz. Nasıl bir ekiple yönetiyorsunuz bunu?
Ben...
Profesyonel kadrolarınız mı var? Uzman,
evet,
işte efendim insanlarınız mı var? Nedir buradaki büyü? Yani nasıl yönetiyorsunuz bu mekanizmayı?
Bir kere şöyle söyleyeyim İdris Hocam. Biz profesyonel değiliz.
Evet.
Amatör bir ekibiz.
Evet.
Ama demin bahsettiğim o abinin bize öğrettiği en önemli şey fedakarlık.
Eyvallah.
O abimiz fabrikadan çıkar, aile sahibi olmasına rağmen ailesine vakit ayırır, evet, işine vakit ayırır, aynı zamanda bize de vakit ayırırdı.
Eyvallah.
Biz ondan bu duruşu öğrendik.
Hı-hı.
Yani kişi aynı zamanda çalışabilir, aynı zamanda eş sahibi, aile sahibi olabilir, aynı zamanda da davaya katkı sağlayabilir diye,
evet,
onu şahsında gördük.
Eyvallah.
Bunu başarması ve bize öğretmesi, evet, biz de bunu başarabiliriz dürtüsünü içimizde oluşturdu. İçimizdeki bu ekip de tamamen kendi özel işleriyle, ticari işleriyle ilgilenen,
hı hı,
ağır sanayide, İzmit sanayi bölgesi olduğu için ağır sanayide çalışıp kalan ailesinden ve işinden kalan vakitlerinde hizmet eden arkadaşlarımız. Bu bir bereket diyebiliriz. Yani değil samimi mi? Bir evet. Ekip. Cenab-ı Hak onlara, o kardeşlerimize gerçekten bir bereket nasip ediyor. Yani sevdiğim, gönül verdiğim hoca efendilerden Musa Topbaş Hoca'nın bu konuda güzel bir sözü var. Evet. Yani Allah kuluna bir bereket verirse ona her şeyi bir şekilde başarttırabiliyor. Yani ya. Ailesine de vakit ayırttırabiliyor, işine ya. De, davasına da, hizmetine de.
Elhamdülillah.
İşte bizim çevremizdeki arkadaşlarımızın böyle bir güzelliği var. İstekliler, fedakarlar, ihlaslılar, samimiler. Cenab-ı Hak da onlara hizmet etme imkanı sağlıyor.
Yani hepsi esasında bir meslek, hayatlarını kazandıkları bir işleri var.
Evet.
Diyelim akşam 5-6'ya kadar o işlerinin başındalar ama cumartesilerini, pazarlarını ve akşamlarını belli oranda bu evet. işe ayırıyorlar ve siz böyle bir ekiple bunu yapıyorsunuz.
Evet. Evet. Yani fakirin öyle bir yerde okumuştum. Çok güzel bir tespit. En büyük kerametlerden bir tanesi insanın vaktini nizama sokmasıdır diyor.
Eyvallah.
Büyükler. Gerçekten ekibimizdeki arkadaşlarımız, liderlerimiz, gençlik liderlerimiz, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlar vakitlerini nizama sokabiliyorlar. Hmm. İşte bu da Allah'ın onlara bu samimiyeti ve ihlasının bir hediyesi olarak görüyorum.
Eyvallah.
Bir şekilde daha önce hizmetin dışında olup da ailesiyle problemli olan insanlar bile hizmetin içine girdiğinde ailesine belki daha az vakit ayırabiliyorlar ama ailesiyle problemlerini aştıklarını görüyoruz.
Eyvallah.
Yani bütün hayatları, dünyevi ve uhrevi hayatlarının nizama girdiğini görüyoruz. Tabii bu dalga dalga yayılıyor.
Evet.
Yani İzmit'te şu anda 90 tane liderimiz var. Bunların 20'ye yakını üniversite öğrencisi, 70'i çalışan.
Çalışan derken hangi sektörler Murat Bey? Aşağı yukarı söyleyebilir misiniz?
Ticarette olanlar var.
Hı-hı.
Ağır sanayide olanlar var.
Hı-hı.
Yani ağır sanayi ve ticaret olarak ikiye bölebiliriz.
Bu soruyu bilerek sordum. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada yine ben bir parantez açıyorum. Yani bu işlerde gönüllü olmak ve fedakar olmak anahtar kavram.
Evet.
Ya meslek olarak, yani sizin yaptığınız iş bir eğitim aslında. Bir sürü çocuğun gönlüne çok güzel duyguları veriyorsunuz, aktarmaya gayret ediyorsunuz. Baktığınızda hani öğretmenlerin veya din görevlilerinin daha çok yapması gereken bir iş gibi gözüküyor. Ama ben sizin yaklaşık 2006'dan beri yakinen tanıyorum. Çalışmalarınızı yakinen takip ediyorum. Başarı da elde ediyorsunuz. Çok güzel başarılar, neticeler de alıyorsunuz. Ama bu işi yapan kişiler kim? Bunlar ticaret erbabı, esnaf veya çeşitli sektörlerde çalışan arkadaşlarımız. Yani bir işi yapmak için bir eğitim faaliyetinde, bir hizmette, bir davada gayret etmek için illa da şu meslekten, bu meslekten olmak gerekmiyor. Bu da sizin projenizdeki ayrı bir başarılı bir yön diye Murat Bey, ben bunu görüyorum. Dinleyicilerimizin de buna dikkatini çekmek için bu girişi yaptım. Evet.
Yani yine sevdiğim, değer verdiğim Nurettin Yıldız hocamın çok güzel bir sözü var.
Evet.
Din adamı yoktur diyor. Herkes dinin adamıdır diyor yani. Yani sonuçta Bakkal Adem'in oğlu Murat Yılmaz,
evet.
ben Deniz de dinin adamıyım. İşte Hasan Hoca'nın oğlu da dinin adamı.
Evet.
Yani bizim belki de en çok tartışmamız gereken konulardan birisi o. Yani imam olmak
evet.
ya da öğretmen olmak değil.
Evet.
Eğer ben Bakkal Adem'in oğlu Murat Yılmaz'sam Asır Suresinin muhatabıyım.
Tabii.
Ve tevasav tabii. bil hakkı yaşamalıyım.
Tabii, çok güzel.
Diye düşünüyorum
çok güzel,
hocam.
Çok çok güzel. Peki Murat Bey, hani bunu dinleyip de heveslenen olursa biraz yönetim mekanizmanızdan bahsetseniz. Çünkü bildiğim kadarıyla da çok muntazam bir yönetim tarzınız var, komisyonlarınız var değil mi? Onları bir anlatsanız
evet.
bize.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yaptığı işi güzel yapanı sever buyuruyor.
Elhamdülillah.
Biz de bu talimat hasebiyle gerçekten yaptığımız işi güzel yapmak istiyoruz.
Hı hı.
Her ne kadar amatör olsak da güzel şeyler çıkarmak için, hani vuslata ermek için usule uymamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii hı. bu konuda bu işi, bu hizmeti güzel yapan abilerimizle devamlı istişare halindeyiz.
Hı hı.
Mesela lider eğitim bizim için çok güzel bir üsve. İzmit'te bu işi yıllardır yapan, hizmet sahasında yıllardır aktif olarak hizmet eden Muradiye Kültür Vakfımızla devamlı istişare halindeyiz.
Hı hı.
Büyüklerimiz de istişare yapıyoruz ve biz komisyonlar bazında çalışıyoruz. Yani kişiler üzerinden sistem gitmesin istiyoruz. Yani Ali ve Veli'nin üzerinden değil de sistem üzerinden gitsin istiyoruz. 5 tane komisyonumuz var. Teşkilat komisyonu, eğitim komisyonu, sosyal işler komisyonu, Arge komisyonu. Bir tanesi de bizim şubelerimiz açıldı. Şubeler komisyonu.
Hı hı.
Arkadaşlarımıza, bu komisyonların her birinin başında arkadaşlarımız var ve şunu diyoruz. Komisyon başkanları, yönetim kurulunda olan her arkadaş yaygın eğitim, karakter eğitim hizmetini yapacak.
Hmm. Yani kendisi bizzat işi yapan kişi olacak.
Yani evet. Başkan da dahil bu işin dışında olmayacak. Hı-hı. Bu havayı soluyacak. Yani komisyon başkanları yönetim kurulumuzda. Hı-hı. Ama şunu diyoruz, gençlik liderleri arasından komisyonunuza arkadaşlarınızı dahil edin. Komisyonlarda yetişmiş arkadaşlarımızı da yarın bir gün hepimiz çalıştığımız için, hı, örnek veriyorum, yönetim kurulundan bir arkadaşımız ben yoruldum dedi. Hı. İki sene dinlenmek istiyorum. Hı. Hemen gençlik lideri olup da komisyonlarda görev yapan arkadaşlardan tecrübe kazanmışlar arasından seçip yönetim kuruluna dahil ediyoruz.
Çok güzel.
Yani sistemi devamlı aktif halde bulunduruyoruz. Hı. Çünkü hepimiz çalıştığımız için, hı, ticari ve kamu sektöründe olduğumuz için bazen yorulmalar oluyor.
Tabii.
Yorulan olduğunda...
Görevleriniz değişiyordur, atamalar oluyordur, aynen, yükseliyorsunuzdur.
Yorulan olup da teknik direktöre işaret ettiğinde, ben yoruldum beni değiştir dediğinde, evet, biz hemen yandan değişikliği yapıyoruz.
Ama şu güzel, yandan değişikliği yaparken de şöyle bir yapı kurmuşsunuz. Alt komisyonlarda,
evet,
aktif çalıştırıyorsunuz onları,
evet,
ki.
Evet. Hani, orada görüyoruz.
Tabii orada da görüyorsunuz. Bu da önemli yani. Çünkü sıradan birini yandan aldınız mı sistem gider.
Evet.
Çok güzel elhamdülillah. Yani örnek bir çalışma bu yönüyle de, teşkilatlanma yönüyle. Demek ki görevleri iyi tanımlayıp mekanizmayı iyi kurduğunuzda,
evet,
gönüllülükle belki profesyonellerin yapacağından daha fazla işte çıkartabiliyorsunuz. Yani
evet,
bu komisyonlar
abi,
belki size bunu da sağlıyordur.
Yani çünkü sistem alalede işlediğinde, hı, belli bir süre sonra duruyor.
Hı hı.
Ya da kişiler üzerinden işlediğinde 2-3 kişi bu işi yapıyor. 2-3 kişi bir sene sonra yoruluyor.
Tabii.
Ama komisyonlar olduğunda, her komisyonun görev tanımı oluştuğunda,
hı hı,
her komisyon başkanı kendi ekibini kurup da komisyon görevlerini yapmaya başladığında ortaya bir iş çıkmaya başlıyor.
Evet.
Bir güzellik ortaya çıkıyor. Her komisyonun görev tanımı var. Teşkilatın, eğitimin, ARGE'nin, işte şubelerin hepsinin var. Hepsi yönetim kuruluna yaptıkları faaliyetlerin çizelgeleriyle geliyorlar. Biz onlara yıllık plan yapıp her ay ne yapacağımız bellidir. Yönetim kurulunda tartışıyoruz.
Nasıl bir toplantı trafiğiniz oluyor?
Haftada bir kere yönetim kurulumuz toplanır. Onun haricinde komisyonlar da yönetim kurulunun haricinde kendi içlerinde toplanırlar.
Onlar da mı haftalık bir ay?
Onlar haftalık 15 günlük toplanıyorlar. Ya da sanal alemde devamlı görüşüyorlar. Telefonda, WhatsApp'tan görüşüyorlar. Biz şunu da diyoruz. Yani arkadaşlar, illa bedenen yan yana gelmenize gerek yok.
Değil
ama
mi?
Gün içinde devamlı iletişim halinde olalım diyoruz.
Özellikle WhatsApp grupları,
evet,
bu açıdan önemli. Aslında
çok
sosyal
güzel
medya bu hizmet faaliyetlerinde nasıl verimli kullanılır, bunu da ayrı bir işlemek lazım. Peki,
evet,
Murat Bey, şeyi nasıl başarıyorsunuz? Yani bu insanları nasıl motive ediyorsunuz? Bununla alakalı birkaç şey söyleyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Daha aradan sonra yine detaylandırırız. Çünkü insanların çok meşgalesi var. Artık eskisi gibi değil. Çocukları var, eşleri var, işleri var, akrabaları var. Pek çok ayırması gereken vakitler var bunlara ve bununla beraber böyle bir yoğun temponun içinde de devam ediyorlar. Neyle motive ediyorsunuz? O kaynaşmayı, efendim, birlik beraberliği nasıl sağlıyorsunuz? Bununla ilgili birkaç şey söyleyebilir misiniz aradan önce?
Şimdi bizim özellikle Sosyal İşler Komisyonumuzun misyonu bu.
Evet.
Aradaki muhabbeti arttırıcı faaliyetlerde bulunmak. Şu anda toplumda şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar belki maddi olarak refaha erdiler ama işte ailevi olarak refaha erdiler. İşte evleri var, arabaları var ama bir muhabbet sıkıntısı yaşıyorlar.
Evet.
Biz Genç Nesil Derneği olarak dışarıdan bakıldığında bir muhabbet halisi olarak görülüyoruz.
Evet.
Yani örnek veriyorum, hacdan gelen kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz.
Hı-hı.
Hep beraber ailece pikniklere gidiyoruz.
Hı-hı.
Ondan sonra aile kahvaltı programları düzenliyoruz.
Hı-hı.
Yani dışarıdan bakıldığında öyle bir sosyal pencere açıyoruz ki insanlara, ben bu yapının içinde olursam benim dostlarım gerçekten güzel insanlar olacak.
Hı-hı.
Samimi insanlar olacak. Tribünleri oynayan değil, ihlaslı insanlar olacak diye düşünülüyor.
Evet.
Ve çekici bir hal alıyor.
Yani insanlar katılmak için aslında can atıyorlar.
Evet,
yani
ben de gençlik lideri olayım, benim de karakter grubum olsun, bu ekibin içinde olayım diye bir heves uyandırıyoruz insanlarda.
Evet.
O da işte yani toplumdaki o muhabbet sıkıntısının giderildiğinde,
evet,
bence ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
Eyvallah. Yani siz aslında beraber olduğunuz kişilerle sadece işte faaliyet merkezli bir birliktelik değil, onların aile hayatlarında işte ailece kahvaltılar, piknikler, cenaze olursa cenaze, düğün olursa düğün, katılma gibi.
Evet.
Yani bir dost oluyorsunuz onlara.
Evet.
Yani bir candan bir birliktelik sağlıyorsunuz. Bu itici güç oluyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Peki Murat Bey, inşallah kısa bir ara verelim. Aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitimde İyi Örnekler programında Kocaeli Genç Nesil Derneği Başkanı Murat Yılmaz Bey konuğumuz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Eğitimde İyi Örnekler programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Radyosunu yeni açan dostlarımız olmuştur belki. Onlar için tekrar hatırlatmakta fayda var. Murat Yılmaz Bey, Genç Nesil Derneği Başkanı, Kocaeli, yani İzmit, Kocaeli'nden Genç Nesil Derneği Başkanı Murat Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Birinci bölümde daha çok Murat Yılmaz Beylerin bu hizmet kervanını nasıl oluşturdukları, nasıl katıldıkları ve nasıl yönettikleri, bunu biraz konuştuk. Şimdi biraz da eğitim faaliyetinin içeriğini konuşalım arzu ediyoruz. Evet Murat Bey, tamamen gönüllüler ordusuyla yapılan bir çalışma.
Evet.
Maaşlı bir profesyonel kadroyla yürütülen bir çalışma değil Genç Nesil Derneği'nin çalışması, sizden dinlediğimiz kadarıyla. Bu çerçevede güzel bir teşkilatlanmada sağlanmış ve başarılı bir şekilde bu yönetiliyor. 90 kadar karakter eğitimi grubu olduğunu söylediniz.
Evet.
Neler yapıyorsunuz? Yani sizi diyelim İzmit'ten programımızı dinleyen kişiler olacaktır muhakkak, olmuştur veyahut da size müracaat etmek isteyebilirler ama işin detayını merak edebilirler. Nedir faaliyetiniz, yaptığınız eğitim çalışması? Biraz bunu bize anlatır mısınız?
Evet. Bir gencin yetişmesinde, bir çocuğun yetişmesinde okul, çevre ve aile faktörü çok önemli.
Tabii.
Genç ailesiyle muhatap, okulla muhatap, bir de çevreyle muhatap. Evet. Biz bu üç ayaklı sistemde çevredeyiz.
Tamam.
Yani çevrede çocuk güzel insanlarla buluşması gerekiyor.
Hı-hı.
Onlara örnek olabilecek abilerle buluşması Hı-hı. gerekiyor.
Hı-hı.
İşte biz çevresinde kötü örneklerin değil de iyi örneklerin olması için rol model olabilecek gençlik liderlerini olayın içine katıyoruz.
Eyvallah.
Aile diyor ki ben çocuğuma belli bir yaştan sonra bir şeyler veremiyorum. Artık büyüdü. Hı-hı. Onun bir abisi olması lazım diyor.
Evet.
Onunla muhabbet edebilecek.
Veya düzgün bir arkadaş çevresi ihtiyacı hissediyor.
Evet,
insanlar.
Aynen. Çünkü zaten karakter eğitimi dediğimiz bu gruplar 10'ar kişilik gruplar.
Evet.
Bu gruba dahil olan çocuk aynı zamanda güzel bir arkadaş çevresi elde ediyor.
Tabii.
Ve rol model olan abisiyle beraber vakit geçirmeye başlıyor.
Hı-hı.
Onunla maça gidiyor, pikniğe gidiyor, oturuyor, çay içiyor, muhabbet ediyor. Tabii tamamen sahada organizasyon olmuyor. Aynı zamanda bir ortamda beraber olup karakter eğitimi yapıyorlar.
Hı-hı.
Konular işliyorlar. Mesela anne baba hakkı,
Hı-hı.
güzel ahlak,
evet.
büyüklere saygı, sevgi.
Evet.
Yani ailenin evin içinde vermekte zorlandığı o bizim güzel hasletlerimizi abi bir şekilde
evet.
Profesyonel eğitim kadrosundan güç alarak
Hı-hı.
İstanbul'da yine lider eğitim kaynaklı kaynaklardan baz alarak güç alarak onlardan kardeşlere ikram etmeye başlıyor.
Hı-hı.
Yani çocuk o sofradan artık maddi manevi doymaya başladığında abisini sevdiğinde onun gibi olmak istiyor.
Rol model oluyor.
Ve belli bir süre sonra hani vali olmadan önce insan ol diyor ya bir
evet,
hikayede.
Evet,
yani
evet.
çocuğa şu mesaj veriliyor. Kardeş, yarın bir gün sen vali olabilirsin.
Evet.
Savcı da olabilirsin. Başbakan da olabilirsin. Ama insan olmazsan sen bir hiçsin evet. mesajı veriliyor.
Yani karakter kariyerden önce gelir diyorsunuz.
Aynen öyle abicim.
Karakter,
İlk önce karakter, ilk önce şahsiyet diyoruz.
Eyvallah.
Yani karakterliysen dağda çoban olsan da çok şeysin ama değilsen köşkte cumhurbaşkanı olsan da bir hiçsin diyoruz yani.
Çok güzel, çok tebrik ediyorum. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz, bu tür şeyler maalesef toplumda prim yapmıyor. Yani çocuğunun şurada kariyer sahibi olması için aileler bütün fedakarlıklarını yapıyorlar. Paralarını, pullarını, özel dersler, dershaneler, özel okullar, özel hocalar, her şeyi yapıyorlar. Ama çocuklarının karakter sahibi birisi olması için aynı eforu göstermiyorlar maalesef. Sadece yazın bir ay bir kursa yollayalım. İşte bu kadar. Ama sen çocuğunun kariyeri için çok daha büyük fedakarlıklar yapıyorsun ki sizin dediğiniz gibi bir insan önce insan olması lazım.
Evet.
Önce karakter gelir.
Evet.
Bu karakter olmadıktan sonra ne olursa olsun bunun topluma, kendisine, eşine, çocuğuna bile bir faydası yok böyle bir insanın.
Evet.
Onun için çok isabetli, çok anlamlı bir hizmet. Peki Murat Bey, burada her hafta devam ediyor mu bu çalışma? Çocuklar, mesela üniversiteli çocuklar var, liseli var, ilkokul var. Bunları nasıl düzenliyorsunuz?
Bunları bizim teşkilat komisyonumuz kategorize etmiş durumda. Örnek veriyorum, bizim ilkokul gruplarımızın içine ortaokul talebesini almamaya çalışıyoruz.
Hmm.
Yani yaş gruplarını ilköğretim, ortaokul ve lise diye ayırmış durumdayız.
Hmm.
Eğer çocuk üniversiteye geçmişse bizim gençlik lideri adayımız oluyor.
Hmm.
Eğer lisedeyken olgunsa onu da gençlik lideri yapabiliyoruz. Yani ne evet. kadar gençse, gençken lider olmuşsa o kadar yol kat ediyor. Mesela ben lise 2'deyken gençlik lideriydim.
Çok güzel. Yani gençlik lideri ona görev veriyorsunuz.
Evet, ona tamam. Mesela lise talebesine şunu diyoruz. Sana 10 tane ilk öğretim talebesi, bu kardeşlerimizle ilgileneceksin. Bu kardeşlerimizin sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgileneceksin. Bunu yaparken Allah rızası için yapacaksın. Hiç kimseden bir menfaat beklentin olmayacak. Ve tevasav bil hakkı yaşayacaksın. Bu sadece imamların, öğretmenlerin işi değil. Bu herkesin işi. Az önce bahsettiğim gibi din adamı olmaz, dinin adamı olmak zorundasın mesajını veriyoruz. Ve bu çocuğa misyon yüklüyoruz.
Tabii.
Kardeş de yetiştirirken yetişiyor aslında.
Tabii.
Bu çok önemli. Tabii. Yani aslında ben lise 2'de grup aldım. Benim biraderim şu anda Ağrı Patnos'ta öğretmen. Evet. Kendisi de mesela benim karakter eğitim grubumdaydı. Onu örnek olmak için o kadar çok uğraşırdım ki, yani lise talebesiyim, o ilk öğretim talebesi. Hep hareketlerime dikkat ederdim. Bu çok önemli. Evet. Yani o kardeşim şu anda beni Ağrı Patnos'ta anlatıyor. Binlerce talebeye hitap ediyor.
Çok güzel.
Yani
çok
güzel. Abi dedi, binlerce genci dağa çıkmaktan kurtardım dedi.
Elhamdülillah.
İşte evet. Ama o çalışma, hani ben biraderime örnek olacağım diye belki ondan çekiniyordum o zamanlar.
Tabii.
Ama kendimizi toparlıyorduk. İşte gençlik lideri çevresindeki gençlere örnek olacak diye yola çıkıyor. Belli bir süre sonra çok güzel bir rol modeli haline geliyor.
Evet, yani iş başında eğitim.
Evet.
Evet, iş başında evet, eğitim. Peki bu gençlik liderlerinizi bir eğitim sürecine katıyor musunuz? Yani ne kadar gönüllü olmak, samimi olmak, fedakar olmak, bunlar olmazsa olmaz şeyler elbette. Ama biraz da tabii gençlere ulaşacak dili, yöntemi, tekniği, materyali, bunların önüne koymak gerekiyor. Yoksa insanlar zorlanabilirler. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Biz liderlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Çünkü İşin başı lider eğitimi. Yani siz hitap ettiğiniz kitleye eğer eğitimsiz liderlerle muhatap ederseniz yarın bugün bu sistem durur. Yani yine çok sevdiğim Osman Nuri Topbaş hocamızın bir sözü var. Evladım diyor, boş bardakla ikram olmaz diyor.
Eyvallah.
Yani biz devamlı gençlik liderlerimizin bardaklarını doldurmanın derdindeyiz. Bu da tabii meslek içi eğitimlerle oluyor.
Tabii.
İstanbul'dan bu işi profesyonelce yapan abilerimizden yardım alıyoruz. Bahçıvan kitabını kullanıyoruz. Bahçıvanın kullanımı gibi eğitimler, senede bir kere mutlaka liderin eğitime tabi tutulmasını önemsiyoruz.
Eyvallah.
Yani lider grubunu almadan önce eğitime tabi olmalı. Alıp da tabi değilse hemen biz bunun derdine düşüyoruz. Gençlik liderimiz bu işi profesyonelce yapmalı.
Eyvallah.
Çünkü eski düzen sistem gibi işte ben kardeşle muhatap olayım, açayım kitabı okuyayım değil. Bu zamanın genci kişinin duruşuna, bakışına, anlatımına çok dikkat ediyor. Artık sanal ortamda yetişiyor gençler. Gençlik lideri bilgi bakımından da çok güçlü olmalı. Yoksa karşı tarafı etkileyemez.
Doğru. Peki Murat Bey, 90 grupta 1000'e yakın öğrenci aşağı yukarı var. Bu sirkülasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu çocuklar düzenli nasıl geliyorlar? Çünkü bir yaptırımı yok bu işin anladığım kadarıyla. Takip edebiliyor musunuz bunu? Liderler grubuna her hafta gitmesi gerekiyor anlattığınız kadarıyla. Gruplarına düzenli gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Ya bu da bayağı bir iş yani bunların hepsi. Bir kişi, iki kişi, üç kişi değil ki 90 kişi var. Ve her hafta olan bir çalışma.
Evet.
Bunları nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
En başta bahsettiğim teşkilat komisyonumuz bu işin başında. Teşkilat komisyonumuzun 10 tane üyesi var. Onu da gençlik lideri.
Çok güzel.
Biz bu gençlik lideri teşkilat komisyonu üyesi arkadaşlarımıza bütün grupları bölmüş durumdayız. Her birinin ortalama 9 tane ilgilendiği grup var.
Yani 90 grubu 10 tane üst lidere bölmüş durumdasınız.
Evet. Her hafta bu arkadaşlarımıza raporlar gidiyor.
Tamam.
Her hafta bu raporlar teşkilat komisyon başkanına dönüyor. Grafiksel olarak biz not tutuyoruz. Yani 900 tane gence ulaşıyoruz. Geçen senenin ortalamalarını vermek istiyorum. Ortalama biz 610 kişiye ulaşmışız her hafta. Yani rakam en son 900'e ulaşmış ama biz bu ortalamalara baktığımızda 610 kişiye düşüyor. Mesela geçen sene yine 96 tane grubumuzun her hafta ortalama 14 tanesi yapılmamış. Peki biz bu rakamlara nasıl ulaşıyoruz? Haftalık bazda bize devamlı raporlar geliyor. Yani sahada açtığımız grubu an be an hafta hafta denetliyoruz, takip ediyoruz. Çünkü gönüllülük esasıyla yapılan işler belli bir süre sonra atalete uğrayabilir.
Evet.
Bu ataletin önüne geçmek için liderlerimiz devamlı motive edici faaliyetlerle muhataplar. Bizim liderimiz olan manevi olarak devamlı motive olduğundan dolayı bazıları arasında sıkıntı oluyor. Hemen görev değişikliği yapıyoruz.
Yeni kadrolardan
mesela 10 tane örnek veriyorum, liderimizin arasından bir tanesi sıkıntı. Diyor ki abi diyor işim var, yapamıyorum edemiyorum, hemen müdahale ediyoruz. Çünkü muhatap olduğu kitle bize emanet edilen bu ümmetin bir evladı. Tamam kardeşim, sen biraz dinlen. Yedek kulübesinden bir arkadaşımızla takviye yapıyoruz efendim.
Eyvallah, çok güzel. Peki Murat Bey, epey uzun yıllardır bunu yapıyorsunuz. Yani geri dönüşümler nasıl? Çünkü gönüllülük, sivil toplum çalışmalarında şöyle bir zorluk var. Mesela çocuk milli eğitimde okula gittiği zaman bir karne alıyor. Bir işte daha bir ciddiyet var, daha bir resmiyet var. İstese de istemese de gitmek zorunda. Belli kriterleri tutturmak zorunda ama sivil toplum çalışmalarının bu tür zorlayıcı yönleri yok. Daha katılan da gönüllü, yapan da gönüllü. Baktığınızda büyük oranda bu böyle oluyor. Burada sürekliliği nasıl sağlıyorsunuz? Geri dönüşüm alabiliyor musunuz? Yani bir çocuk 3 yıl, 5 yıl sizin çalışmanıza devam edebiliyor mu? Bu noktalardaki durum nedir?
O grupların çoğunda elhamdülillah geri dönüşüm çok güzel. Ama bazılarında tabii ki 2 sene devam edip ayrılan çocuklarımız oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Hani bizim şöyle bir stratejimiz var. Biz derneğimize adam yetiştirmiyoruz İdris abi.
Çok güzel.
Yani biz yani...
Yani siz kendinize taraftar yetiştirmiyorsunuz.
Yani, yani bizim yanımızda olsun. Çocuk 3-4 sene ben seninle ilgilendim. Sen artık bizim adamımız ol. Böyle bir mantalitemiz yok.
Çok güzel. İşte yani, buna ihtiyacı var şu an ümmeti Muhammed'in.
Yani sen kardeşim 4 sene benimle beraber oldun. Üniversiteye gidiyorsun. Üniversitede ehli sünnet vel cemaat çizgileri olan her yerde kalabilirsin. İlla X yerde kal da demiyoruz. Evet. Tabii ki ilgileniyoruz. Üniversiteye gittiğinde yerleştirmeye çalışıyoruz. Üniversiteden döndüğünde İzmit'e onu gençlik lideri yapıyoruz. Bu gibi çalışmalarımız var. Ama şu bir gerçek ki benim adamım ol demiyoruz abi. Bir arkadaşım var şu anda, bir kardeşim. Abi dedi, üniversiteye başladım. Maalesef günahla muhatap oldum dedi.
Evet.
4 sene boyunca eğer senin bana anlattığın şeyler bilinçaltımda benim olmasaydı birden 4'e kadar 50-100 kere günah işlerdim dedi. Ama her seferinde senin anlattıkların benim bilinçaltımdan beni uyar dedi. Bizim amacımız bu.
Evet.
Yani kardeşim, bilinçaltına güzel şeyler yerleştirmek yarın bir gün bu semeresini veriyor zaten.
Evet. Ya onun için ya 2 yıl sizde devam etse bile bu bir başarıdır.
Tabii ki.
Yani bunu böyle görmek lazım.
Evet efendim.
Evet, çok güzel. Peki böyle aklınızda kalan, dinleyicilerimizle de paylaşmak istediğiniz şeyler varsa, hani başarı hikayeleri, hani böyle sizi de etkileyen. Çünkü her çalışmanın kendi içerisinde başarı hikayeleri vardır, o çalışmayı tetikleyen, daha üst noktalara getiren. Bu noktada hani aklınızda bir hatıra, bir anekdot, bir şey varsa dinleyicilerimizle bunu paylaşabilirsiniz. Yani hem size, yani bu işe daha çok sizi bağlayan, bu tür bir öğrenciniz olabilir, bir başka bir şey olabilir. Bir anı var mı bizimle paylaşmak istediğiniz?
Evet, var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir insanın yetişmesinde, en başta da o örnekleri ondan verdim. Yani sadece abisinin çabası yeterli değil.
Çok güzel.
Yani ailesinin, annesinin, babasının, dedesinin, öğretmenlerinin, hocalarının çok etkisi var. Yani ben bu insanı yetiştirdim demek bence biraz cüreti aşmaktır diye düşünüyorum. Tabii güzel. Bizim katkımızın olduğu kardeşlerimiz var. Şu anda mesela İstanbul'da çok güzel hizmetlere vesile olan Furkan Konyalı kardeşimiz var. İlk bu gruplarımız başladığında 2000'li yılların başında gruplara devam eden, işte ilk öğretimden liseye kadar, lise sona kadar bizimle beraber olan, sonra Hendek'te okuyan ve psikolojik rehberlik bölümünü bitirdikten sonra şu anda liderlerin eğitimine, gençlik liderlerin eğitimine çok büyük katkılar sağlayan Furkan Konyalı kardeşimiz var.
Evet.
Şu anda İstanbul'da çok güzel hizmetlere vesile oluyor.
Biz de misafir ettik Furkan Bey programımızda.
Öyle mi? Evet. Ben mesela Furkan'ı gördüğümde elhamdülillah diyorum. Kendisinin anne babası çok güzel insanlar. Dedesi özellikle benim çok saygı duyduğum bir insan. Bak yine dede diyorum. Yani bir insanın yetişmesinde ailenin çok önemi var efendim.
Evet.
Yani o dede bir duruş sahibi. Yani biz de buna katkı sağlamışsak ne mutlu bize. Keza benim az önce bahsettiğim biraderim şu anda doğuda çok güzel hizmetler yapıyor. Vesile, o da vesile oluyor. Karakter eğitiminden yetişmiş arkadaşlarımız.
Peki Murat Bey, ailelerden nasıl geri dönüşüm alıyorsunuz? Yani sizin gruplarınıza devam eden ailelerle temasınız oluyor mu? Bir geri dönüşüm var mı size?
Biz gençlik liderlerimize ailelerle, velilerle güçlü bir iletişim kurmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü velilerle iyi iletişim kurulduğunda eğitime çok büyük katkıları oluyor. Hı hı. Ben bir gün grupta, çocuk grubuna girdim karakter eğitimi için. Anne elime bir kağıt tutuşturdu. Hı. Kağıdı açtım tabii. Murat Bey, sizden rica ediyorum, anne baba hakkında konuşur musunuz dedi. Anladım ki ben o gün sohbete yapmadan önce, o hafta içi, geçtiğimiz hafta içi ailede bir sıkıntı olmuş. Çocuk da yapmaması gereken şeyleri yapmış. Biraz cüretkarlık yapmış. Ben hemen orada, hani aile benden bunu istiyor. Ve orada anne baba hakkından bahsetmiştim. Aileler bize dönüyor. Bizim varoş mahallelerinde çok sıkıntılı gençlerle ilgilendiğimiz oluyor. Sadece toplumun süper zeka denen gençleriyle ilgilenmiyoruz.
Çok güzel.
Bizim gruplarımızın çoğu, karakter eğitimi gruplarımızın çoğu İzmit'in varoş mahallelerinde. Yani sıkıntılı kardeşlerimiz de var. Ama ben size şöyle söyleyeyim, o sıkıntılı çocuklar karakter eğitimine tabi tutulduktan sonra o ortamların, eski ortamların verdiği sosyal bakış açısıyla olumsuz ortamlardan gelip olumlu şeyler yapıyorlar. Yani bence çocukları da çok apartmanlara, özel okullara kilitlememek lazım.
Evet, evet.
Mesela tabii. Ben, babam benim koca spor hastasıdır. Beni devamlı maça getirirdi. Hani Ali Samiye'ne, İnönü'ye gittiğimde çocukken orada kötü şeyler görürdüm. Ama beni etkilerdi bu şeyler, ama sonradan o gördüğüm kötü sentezleri nasıl iyi yapabilirimi düşünmeye başladım. Binlerce gençle muhatap olduk statlarda. Yani hep iyi şeyleri görerek, çocuk bazı kötülükleri görmediğinde de sanki toplumu çok iyi bir ortammış gibi görüyor. Kötülüklerin içinden gelip de çok iyi hizmet eden kardeşlerimiz de var.
Evet,
bence onlarla da ilgilenilmesi
tabii
gerekiyor.
Tabii ihmal etmemek lazım. Yani sadece bazı çalışmalar belli kesimlere hedef alınarak yapılıyor. Toplumun tamamını kuşatıcı hizmetlere önem vermek son derece önemli ve faydalı. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Programın sonuna doğru yaklaştık.
Evet.
Yani söylemek istediğiniz, belki benim soramadığım için açamadığınız bir konu, bir şey varsa son cümlelerinizi, son sözlerinizi alabiliriz sizden Murat Bey.
Ben buradan davamıza hizmet eden tüm kardeşlerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah davaya hizmet eden erlerin sayısını artırsın diyorum.
Amin.
Efendim.
Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programında Kocaeli İzmit'ten Genç Nesil Derneği Başkanı Murat Yılmaz Bey'i misafir ettik ve Genç Nesil Derneği'nin karakter eğitimi çalışmalarındaki başarı hikayesini kendisinden dinlemiş olduk. Burada da gördük ki yine atılan tohumlar, samimi Allah rızası için ve fedakarane bir şekilde atılan tohumlar hiçbir şekilde zayi olmuyor. Bir gün muhakkak meyvesini veriyor. İşte Murat kardeşimiz kendi hayatını da anlattı bize. Bir zamanlar kendisinin elinden bir abisi, Salih Konyalı diye bir dostu, abisi tutuyor. Hadi gel bakalım Murat diyor. 3-5 arkadaş olun, sizle ilgilenelim biz. Meselelerinizi, dertlerinizi halledelim, yardımcı olalım. Haftalık buluşmalara başlıyorlar. Daha sonra Murat Bey ve o arkadaş ekibi, işte Özcan Bey değil mi,
evet,
esas?
Özcan
Bey, Murat Bey. Diyorlar ki ya biz mahallede böyle gençlerken, kötü yollara gitme gibi bir kapı da önümüzde varken, bu Salih hocamız, abimiz bizim elimizden tuttu ve bizi çok güzel insanlarla tanıştırdı, buluşturdu. Pek çok hayrımıza vesile oldu. Biz neden bunu çoğaltmayalım demişler. Genç Nesil Derneği'ni kurmuşlar ve bu iyilik hareketini şu an 90 liderle, 90 belki daha fazla grupla, yüzlerce çocuğa İzmit'te devam ettiriyorlar. İşte Salih Bey'in attığı o tohumlar, o gayretler, o fedakarlıklar, evini açması, gönlünü açması, cebini açması bugün İzmit'te yüzlerce çocuğun gönlüne bir efendim heyecan, efendim güzellik olarak geri dönüyor. Onun için kıymetli dostlar, mesleğimiz ne olursa olsun, öğretmen olalım, esnaf olalım, tüccar olalım, eğer biz Müslümansak, Murat Bey'in de dediği gibi din adamı değil, dinin adamı olmak meselesi, muhakkak yapacağımız bir şey vardır. Ki Genç Nesil Derneği'nin ben en çok hoşuma giden yönlerinden birisi, tamamen efendim çeşitli farklı sektörlerde çalışan, öğretmenlikten ziyade diğer sektörlerde çalışan, gayret eden genç bir ekibin oluşturduğu ve 7-8 yıldır, belki 10 yıldır devam eden bir hareket ve başarıya ulaşmış, kendisini ispat etmiş bir hareket. Bu açıdan ya ben bir fabrikada çalışıyorum ne yapabilirim, ben bir işte mağazada çalışıyorum ne yapabilirim dememek lazım. Niyet etmek lazım, hedefler koymak lazım, çalışmak ve gayret etmek lazım. Neticeyi Allah veriyor. Genç Nesil Derneği'nde biz bu başarı hikayesinin somutlaşmış halini görüyoruz. Çok teşekkür ederiz Murat Bey.
Biz teşekkür ederiz.
Allah'a emanet olunuz kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızda olmak ümidiyle.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.